A9 TV ekranlarından merhaba. Altuğ Berker'le sunduğumuz Bir Hayata Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızda yine çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Televizyon programcısı Sayın Tahir Sarıkaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hoş geldiniz.
Çok sağ olun, teşekkürler.
Sizi izleyenlerimiz çok yakından tanıyorlar, biliyorlar. Ve 3 yıldır da sabah haberlerini sunuyorsunuz. Kişilik olarak da Tahir Bey çok candan, çok aktif, çok hareketli bir yapınız var. Ve muhtemelen çocukluğunuzdan gelen bir özelliğinizdir, evet, diye düşünüyoruz. Sizin bir tane çocukluğunuza ait fotoğrafımız var bizde. Belki
tamam,
izleyenler göreceklerdir
tabii
şimdi. Çocukluğunuzda da öyle aktif miydiniz? Ya da
çok
şımarıkmışım,
annem öyle söylüyor.
Program, yani çocukluğunuzdan itibaren düşünüyor muydunuz?
Evet, seviyordum.
Televizyon
DJ,
evet,
olarak başladım.
Evet.
Bir radyoda DJ olarak başladım tabii ki. Sonra TGRT Haber'de, evet, söyleyebilirim değil mi isim?
Tabii.
Kanalları TGRT, evet, Haber'de başladık.
Rütük muhabbet ne der bilmiyorum ama.
Yok canım, Rütük bir şey demedim. Biz devamlı söylüyoruz kanallarda tabii. Ardından 8 yıllık bir muhabirliğimin ardından Beyaz TV'de spikerlik eğitimi aldım, diksiyon eğitimi aldım. Bunlar tabii önemli. Konuşma, ama halk istediğiniz kadar olun, doğallığa bakıyor. İstediğiniz kadar çok iyi konuşun, çok iyi bilgili olun, çok iyi okuyun, o gün çalışın. Halk diyor ki ben bu adam kahvehanedeki gibi konuşuyor. Bu
samimi
adam
bir
benim
uslup
gibi samimi konuşuyor.
Evet, evet.
Dediğiniz doğru. Biraz hareketli bir insanım. Mesela bir yerde 20 dakikadan fazla duramam. Yarım saatten fazla duramam. Öyle bir yapım var. Duramıyorum mesela. Bir şeyler arıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yenilikçi bir insanımdır. Hızlı bir insanımdır. Hızlı konuşuyorum.
Konuşkansınız.
Çok konuşkanım. Konuşmayı çok seviyorum.
Ama bu ekranda faydalı,
evet, faydalı
bir şey.
Ekranda tabii halk konuşanı seviyor.
Evet. Hemen cevap verebilme özelliği, hızlı
anında
adaptasyon.
Evet, tabii.
Anında veriyorum.
Dil akışkanlığı, cevvallik, yani o size güzel, tabii, özellik kazandırıyor televizyonda.
Evet. Aynen. İlginç özellikler.
Sabah programlarını yapmak diğer programları yapmaktan farklıdır mutlaka.
Tabii.
Değil mi? Çünkü insanlar sabah kalktığı ilk andan itibaren televizyonunu açtıklarında sizleri görüyorlar.
Aynen.
İçerik olarak yani nasıl bir aşamalardan geçiyorsunuz? Hazırlanış devamında yani nasıl bir program hazırlıyorsunuz?
Şimdi gece ekibim geliyor, haberleri hazırlıyor. Zaten bizim şansımıza ya bir insan karısını öldürüyor, ya bir cinayet, ya bir yangın, ya bir trafik kazası. Çok iyi haberler vermiyoruz. Gece Türkiye'de saat gece 11 ile 6'ya kadar bu tür olaylar yaşanıyor. Geceliği. Biz haberlerimiz hazırlanıyor geceden. Ben saat 4-4.30 gibi geliyorum. Haber akışına bakıyorum. İşte şurada şunu yapalım, burada bunu yapalım diye. Ekibimle toplantı yapıyoruz. Sonra haberlerimizi hazırlıyoruz. Sonra gazeteleri okuyorum. Ne olmuş? Bugün köşe yazarları neler yazıyor? Kimle ilgili neler var? Manşet haberlere bakıyorum. Saat sabaha karşı 5 gibi. Sonra hazırlanıyorsun. Bakıyorsun ne olmuş, ne bitmiş. Başlıyorsun. Seviyorum. Sabah haberciliğini çok seviyorum. Bazılarına mesela, çoğuna para verseniz saat 4'te uyanmaz.
Evet.
Der ki bana ne kardeşim, ben 4'te ne kalkacağım, işim olsa yine yapmam der. Ama bizde öyle değil. Halk mesela soruyor, sen niye çok hızlı konuşuyorsun? Bu enerjiyi kimden alıyorsun? Ha, en büyük enerji izleyicilerim. Hani bugün insanlar sokakta, ya sen kanalın taraflı da olabilir ama sen çok tarafsız bir yayın yapıyorsun. Hani objektif bir yayın yapıyorsun diyorlar. Ha, bu beni çok mutlu ediyor. Güne mesela bir elma ile başlıyorum. Kendimi bildim bileli elma yerim. Her sabah hiçbir şey yemem. Sadece elma ve su. Başka hiçbir şey yapmam.
İngilizlerin bir deyimi vardır, biliyor musunuz?
Yok.
An apple a day keeps the doctor away. Elma girdiği yerde doktora girmez. Yani.
Değil mi?
Uzak,
evet,
kalır.
İlk kez duydum, doğru. Aynen öyle, elma elma ile başlıyoruz.
Günde bir elma doktoru uzak tutar, yani tam tercümesi.
Değil mi? Mesela sabah haberciliği şöyle. Bugün ben size sorsam,
evet,
siz memursunuz ya da siz bir özel sektörde çalışıyorsunuz. Akşam ana haber bültenini izlemiyoruz ama sabah
mutlaka
kesin bir bakıyoruz.
Tabii mutlaka.
En fazla bir, evet, insan 20 dakika izliyor sabah haberlerini. Yapılan araştırmalarda,
evet,
20 dakikadan fazla izlemiyorsunuz. İşte sakal tıraş oluyorsunuz, kadınlar işe gitmeye hazırlanıyor, makyajını başlıyor, makyaj çalışmalarına.
Ama bir
kıyafet
taraftan da dinleniyor televizyona.
Dinliyor, bir bakıyor bu adam ne diyor diyor. Bu adam kendi kendine ne diyor diyor. Mesela benim haberlerimden çok yorumlarım daha çok insanların dikkatini çekiyor. Çünkü çok ilginç şeyler konuşuyorum. Hani böyle yani değişik şeyler konuşuyorum. Önümüzdeki dakikalarda da tabii
zaten
anlatırım sorarsanız.
Zaten izlenme oranları, evet.
Nasıl?
İrticalen mi oluyor onlar yani?
Bir anda, anlık oluyor. Çünkü, evet, halkın içinden geldim. Bugün ben canım sıkılıyor, metroya biniyorum, metrobüse biniyorum. Halk ne konuşuyor? Halka,
evet,
bir bakıyorum. halkı çok sevdiğim için halk neler anlatıyor. Vapura biniyorum, adam işte yanındaki adama derdini anlatıyor. İktidarı kötülüyor, muhalefeti kötülüyor. İşte doğalgaz faturasını ödeyememiş, iş ilanlarına bakıyor. Ya diyor, bugün işsizim diyor, ne yapsam diyor. Hani onları beynime yazıyorum. Evet. Halkın içinden olduğum için. Ve onu ekrana yansıttığımdan dolayı ve izleyici diyor ki bu benden biri diyor. Ben bunu izleyeceğim diyor.
Tabii ki yani 2 saat aralıksız program yapmak kolay bir şey değil. Bir de sizin programınız hakikaten tabii çok izleniyor. Yani
aynen, reytinglerimde de
çok
zaten
yüksek, biliniyor.
Televizyon evet, kanalı içinde de reytinglerim ilk, ikinci, üçüncü sıradayım gelen reytingler arasında. İşte bu her şeyin başı doğallıktan. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan neden seçiliyor Tayyip Bey? Neden?
Halktan biri,
halktan
samim
biri,
bir insan.
Halkın ağzından evet konuşuyor. Halk gibi konuşuyor. Evet. Ondan dolayı da iyi gidiyor, keyifli gidiyor. Sabah başımıza neler geliyor? Adam karısıyla kavga etmiş, başlıyor sana küfre. İşte sen nasıl orada duruyorsun, seni o kanalda tutan bilgisiz cahil diyor. Adam iş yerinde arkadaşlarıyla kavga etmiş. Hani biz öyle bir program, bizim programcıların dezavantajı bu.
Evet.
Kimseyi sevdiremiyorsun. Bugün iktidar bir çalışma yapmış, tebrik ediyorsun, sen yalak oluyorsun. Ya da muhalefet geçenlerde Kılıçdaroğlu'nu övdüm. Hani çok dedim beyefendi evet bir insan ama tabii siyasi anlamda dedim iyi siyaset yapamıyor dedim ama düzgün bir insan dedim. İşte sen o kanalda nasıl duruyorsun? Atatürk diyorum, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 10 Kasım'da işte ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna dua edelim diyorum. Atatürk bizi bu halde durmamızın çok faydası. Atatürk diyorum, arkadaş sen Kemalistsin diyor. Hani biz böyle bir milletiz. Yani herkesin farklı görüşü var. Yani ben ne dersem diyeyim, yok arkadaş. Bir kesim, bütün kesimi kucaklayamıyorsun.
Bir kısım memnun olurken diğer kısım doğal olarak etkileniyor, tepki gösteriyor.
Evet, tabii insanları ki zaten tek tip düşünce tarzına sokmak yani iyi bir şey değil. Yani bazı siyasette olabilir veya düşünce adamlarında olabilir. Böyle herkes benim gibi düşünsün demek doğru bir şey değil. Herkes farklı düşünebilir. Ya yani genel doğrular var. Mesela bilimsel gerçekler, onlar genel doğrular.
Tabii.
Ama fikir farklı, hani farklı renklerin olması, farklı düşüncelerin olması, insanların istişare ederek daha güzelini ortaya çıkartması, hani demokrasinin gereği olarak güzel şeyler bunlar. Yani onun güzel bir şey olduğunu zamanla, yani böyle eleştirme evet yerme yerine, bunların hepsinin başında da sevgiyle geliyor. Yani insanlara maalesef sevgiyle bakma. Mesela bu sizde var, güzel bir özellik yani ben aynen onu takdir ediyorum hakikaten. Yani olumsuz bakmıyorsunuz, insanlara olumlu bakıyorsunuz. Ondaki güzel özelliklere göre ortaya çıkan vicdani bakıyorsunuz mesela.
Mesela bir gün bir avukat mesaj attı. Çok itici bir insansın dedi. Çok iğrenç bir insansın dedi. Hani artık dedi dayanamıyorum sana, kapatacağım dedi kanalını dedi. Ve ben bunu okudum. Hani bir dedim izleyici böyle böyle yazmış dedim. Sonra tekrar özür diliyorum dedi. Hani halk böyle aynı zamanda. Ya diyor sen nasıl okuyorsun diyor. Senin koltuğunda ben olsam ben okumazdım
evet
onu diyor.
Tabii.
Ben okuyorum, çoğu eleştirileri okuyacağız. Hakaret ve küfür haricinde okuyacağız. İnsanlar eleştirmiş, bugün senin gömleğinin ve ceketinin bir uyum içinde olmadığını söylüyor.
Tabii.
Bu gayet normal. Evet. Bugün ben tuttuğum bir parti yok herhalde. Herkesin bir tuttuğu parti vardır. Gideriz oyumuzu kullanırız. Ama partilerle ilgili konuşuyorsun. Onun işine gelmiyor, hoşuna gitmiyor. Evet. İşte eleştiri kültürümüz yok. Ya bugün ülkede maalesef eleştiri kültürümüz yok. Bugün işte Adnan Hoca yanında hanımefendileriyle programı var. Konuşuyorlar, oynuyorlar. Şimdi adamın tek kafası bu. Kardeşim niye oynuyor? Şimdi adam Adnan Oktar Hoca'yı tanımıyor. Hiç Adnan Hoca'ya girip de ya geçmişinde neler yapmış, işte dine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ne gibi katkılar olmuş, yok arkadaş. Orada oynayamaz. Tek düşünce bu, tek tip düşünce bu. Eleştiri kültürümüz maalesef çok zayıf ülkede.
Evet, evet.
Evet, güzel. Böyle bu bakış açısının genele yansıması yani iyi olacak. O da sevgi arttırarak birbirine insanların temel şey o, öyle yani sağlanacak. Yani
evet
hep kutuplaşmaya gidiyor. Farklı
kutuplaşıyoruz.
Tabii ki, evet.
Çok kutuplaşıyoruz.
Ortaya daha faydalı bir şey çıkartacak yapıcı aynen anlamda olmalı. Eleştiri
bakın
tabii ki
Tayyip güzel Bey bir laf attı ortaya, devlet başkanlığı seçimi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ya arkadaş, bu devlet başkanlığı seçiminin bize faydası var mı ya da zararı nedir? Ama biz onu tartışmıyoruz. Biz evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun? Devlet başkanlığı seçimini olsun mu devlet başkanı ülkede, olmasın mı? Olduysan bizdensin, olmadıysan ondansın.
Evet.
Ya bir konuşalım. Ya bu nedir? Benim cebime para girecek mi bu ülkede devlet başkanlığı sistemi gelirse? Benim oğlum, işsiz olan oğlum işe girebilecek mi? Ama onları tartışmıyoruz. Benden misin, ondan mısın?
Ama işte şimdi başkanlık demişken o başkanlık sistemini halka çok iyi anlatmak gerekiyor.
Anlatamıyoruz,
çok
kavga ediyoruz.
Tarif etmek gerekiyor. Yani sadece belli bir partiyi savununca o başkanlığı doğal olarak kabul etmek ya da etmemek anlamında olmaması gerekiyor. Yani sonuçta Türkiye'nin birliği, bütünlüğü önemli. Üniter yapının devamlılığı önemli. O yüzden de başkanlık seçimini sonuçları ne olur? Onun çok detaylı anlatılması gerekiyor
kesinlikle.
Ki halk onu çok iyi kavrayabilsin. Yani sonucunda neler yaşanacak onları iyi anlayabilsin. Evet. Yani hiçbir şey bilmeden yani kulaktan dolma bilgilerle zaten o şekilde
işte kavga ediyor siyasetçilerimiz. Daha ki. Onu anlatmaya evet. zaman gelmedi. Her gün mecliste bir anlatabilse, Tayyip Bey çıksa ya da iktidar çıksa, muhalefet dinlese, bizler dinlesek, Türkiye'de herkes ama yok.
Bunu sadece hocamız yapıyor.
Evet hocamız.
Sadece hocamız her akşam mutlaka anlatıyor. Yani başkanlık sistemini anlatıyor, PKK tehlikesini anlatıyor, Türkiye'nin birlik bütünlüğünü anlatıyor. Yani bu konuda da yani neler yapılabilir, yöntemler söylüyor, tarifler yapıyor. Hocamız korkusuzca anlatıyor her akşam. İşte herkesin bu konuda bildiklerini dürüstçe anlatması gerekiyor. Bu çok önemli.
Maalesef.
Evet.
O fakirlik, işsizlik bahsettiniz de bir resminizi evet. görmüştüm. Burkina Faso'da mıydı?
Nerede? Evet, Burkina Faso'ya gittim. Dünyanın en fakir 2-3. Ülkesi. Dünyanın nasıl? En fakir. Oraya gittim bir doktor arkadaşla beraber. Oranın Cumhurbaşkanı'nın eşini zayıflatmış. O da bizi davet etti. Buyurun dedi. Gezdik 6-7 gün. Oradan fil dişine geçtik. Çok fakir bir ülke. Bize 40 yıldır PKK ile uğraşıyoruz. 40 yıldır. Şöyle düşündüm orada. Orayı görünce çok fakir ülke. Petrolleri var. Mücevherleri var. Yıllardır bizim başımıza PKK'yı sardı Batı. Yıllardır. Yani ben PKK'nın tek olduğuna zannetmiyorum. Bunun evet, arkasında çok büyük güçler var.
Tabii ki evet.
Bunu Tayyip Bey de biliyor. Bugün herkes biliyor. Çoğu biliyor. Siyasetle uğraşanların hepsi biliyor. Ve Türkiye neden alamamış? Yıllardır sömürmüşler. Batı Afrika'yı tamamen bitirmiş. Biz ne yapmışız? Yıllardır PKK ile uğraşmışız. Zaman kaybetmişiz. Fakir ülke. Çok fakir ülke. Yani.
Komünist rejim orada.
Komünist rejim. Tabii dünyanın en komünist ülkelerinden birisi. Darbe oluyor. Geçen yıl darbe olmuş Burkina Faso'da. İşte devlet başkanına darbe yapmışlar. Sen ne hakla işte bize az para kazanıyoruz. Çok fakirler. Sokakta herkes motosiklete biniyor. Herkes. Araç kültürü orada çok zayıf.
Bilmiyorlar.
Hiç bilmiyorlar. Evet. Hiç. Yani orada asıl insanlar insanlığı gördüm ben orada. Yani bir kendimiz gitmemiz lazım orayı. Oradaki insanların çektiği çileye. Ama mesela Gazze'ye gittim.
Evet
mesela,
onu soracaktım. Oraya yakından
Gazze'ye gittim. İsrail Savaşı'nda. Evet. Sayın Osman Gökçek gider misin dedi bana. Yani cesur insansın sen dedi. Giderim dedim. Hiç şey yapmadım. Gazze'deydim. Şöyle bakıyorsun insanlara. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ben burada rahat nefes alıyorum. Dedelerimize şükrediyoruz, dedelerimize dua ediyoruz değil mi? İyi bir yer bırakmışlar diye. Üzüldüğüm konu şu, Gazze'de yıllardır savaş var. Yıllardır işte İsrail ile Gazze arasında. Bugün bir Yasser Arafat öldü. 7 milyar dolar, 8 milyar dolar parası çıktı. Hani bunlara da bakmak lazım. İnşallah kimse ölmese orada. Barış olsa, İsrail ile barış olsa. Ama yıllardır üzüldüm yani oradaki olaylara. Mesela bana sordular Türkiye'ye geldiğimde nasıl oluyor? Mesela şeydeydik mesela bombalar patlıyor devamlı. İsrail kafasına göre bomba patlatmıyor. Hamas füzeyi gönderiyor.
Evet.
Ve İsrail yukarıdan uçaklar tak bölgeyi tespit ediyor, indiriyor bombayı. Yani bizim Türkiye'de şöyle görünüyor. İsrail canı sıkıldıkça evleri bombalıyor çocuklar. Öyle bir şey yok. Yani İsrail diyor ki ben bombalamıyorum diyor. Çünkü biz yaşadık orada. Mesela Hamas her günde en az 20-30 tane füze gönderiyor. Direkt gönderiyor füzeleri İsrail'e, Tel Aviv'e. Ve İsrail hemen yukarıda şeyler kontrol ediyor yeri, bombalıyor.
Bu yaptığınız açıklama çok önemli aslında. Hakikaten dediğiniz gibi bir mantık var. Yani İsrail hakikaten aklını yani canı istediği zaman
hayır, öyle bir şey yok.
Şey yapan bir
hayır, öyle
var, evet.
Yapmadı. Öyle yapmadı. Ya ben 13 gün kaldım orada.
Evet.
13 gün kaldım. Birebir
yaşadım
yani.
Evet.
Çatıya çıktık mesela. Çatıda yayın yapıyorduk. Üstümüzden savaş uçakları gidiyordu mesela. Hiç kimseye bir şey yapmadı. Bizi zaten biliyorlardı. İsrail Savunma Bakanlığı'nda 2 gün bekledik. Bize yazı vermediler. Sonra yazımız çıktı. Geçtik Gazze'ye geçtik. Otobüslerle 50 gazeteci dünyanın her yerinden gelmiş. Üzülüyor insan. Keşke insanlar ölmese. Hiç kimse ölmese. Bugün Fransa'da da öyle mesela. Charlie Hebdo dergisine saldırı oldu. İşte dünyayı kirletiyoruz. Bizler kirletiyoruz dünyayı.
Günlük hayat nasıl Gazze'de?
Gazze ile Afrika'ya gittim. Gazze çok zengin Afrika'ya bakarsanız. Hani günlük hayat, sokaklara indim, insanlar alışmışlar hayatına. Yani evet. Bugün hepsi
yanı başında
alışmış.
Bomba patlıyor.
Hepsi geziyor. Evet. Ya biz mesela bir sahil kenarında 10 tane otel var. Orada kalıyorduk. İsrail Devleti, İsrail Savunma Bakanlığı orayı hiçbir şey yapmadı. Orada biliyor bizim olduğumuzu. O bölgede hiçbir şey yoktu. Ama böyle ara sıra geziyorsun arabayla. Umurunda değil insanların. Yani bugün benim bomba patlamış, çocuğum ölmüş. Hiç şeyinde değil yani. Orada alışmış insanlar. Yıllardır savaşla büyümüş, yıllardır kanla büyümüşler. Çocuklar öyle. Hepsi alışmışlar. Ama söylediğim gibi işte yıllar önce Gazze, Filistin yönetimi, biz bunun bedelini ödüyorlar. Yani Filistin bunun bedelini ödüyor. Keşke ödemese. Keşke zamanında topraklar verilmeseydi, satılmasaydı İsrail'e. Bugün buradaki topraklarda yaşayanlar dedelerine teşekkür ederdi. Biz Osmanlı'ya teşekkür ediyoruz. Niye? İyi bir şey bırakmış Türkiye'ye. Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Niye? Bağımsız bir ülke kurmuş ülkede. Laik bir ülke kurmuş.
Orada da barış olmaması için bir neden yok. Radikal insanlar, menfaatçi insanlar bunu körüklüyorlar.
Evet.
Ondan sonra o nedenle iki peygamber soyu olan iki toplum birbirine düşüyor. Bu makul bir şey değil. İki tarafın dindar insanları, samimi insanları bir araya gelip çok rahatlıkla karşılıklı güven esasına dayalı din ahlakıyla, ki oradan gelen misafirleri varsa Adnan Bey'in İsrail'den gelen.
Tabii olabilir.
Gayet makuller. Olabilir yani.
Evet.
Yani böyle savaştan yana olmayan, kan istemeyen, sevgisiz olan insanlar değil, sevgi dolu olan, barıştan yana olan insanların çabalarıyla bu olabilir.
Tabii. Mesela bugün dünyanın neresine giderseniz gidin. İtalya, Almanya, İngiltere'ye gittim. 26 ülkeyi gezdim. Pasaportuna vize alıyoruz. İsrail Devleti senden, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanından vize almıyor. Siz diyor bize zamanında bu yer verdiniz diyor. Yahudilere yer verdiniz. Ha biz diyor devlet başkanlarımız kavga edebilir diyor. Ama biz Türkiye'yi çok seviyoruz diyorlar. Türklerle bir sıkıntıları yok İsraillerin. Yok. Hiçbir sıkıntıları yok. Seviyorlar bizleri. Yani
tarihimizde sahiplenmişiz onları. Yani dünyada onlar zulüm görürken.
Tabii ki.
Yani onlar zulüm açmışız yani.
Biz kardeşçe burada beraber yaşamışız.
Tabii.
Sizin bir de Kobani olaylarıyla ilgili bir yaklaşımınız
var. Ben milliyetçi bir adamım.
Evet.
Çok yani
evet.
Devleti bugün Fransa'da bir bayrağı düşünün. Küfretmeyi boş verin. Bayrağı yere atmanın 6500 euro cezası var. Fransa bayrağını. Ama bizim ülkemizde maalesef son zamanlardaki, tamam, barış sürecini sonsuza kadar destekliyorum. Bugün bu süreci çözenin ki iyi de gidiyor, heykeli dikilsin arkadaş. Türkiye'de yıllardır o kadar şehit verildi, o kadar insanlar öldü, dağa çıkan insanlar öldü. Ama benim derdim sokak olaylarını çıkaranlarla, onlarla. 5-7 Ekim olaylarında ortalık birbirine girdi, hepimiz biliyoruz. Ben çıktım. İnanın önceden hazırlanmadım. Çok samimi konuşuyorum. Haber izlerken görüntülerden etkilendim. Hani bu ülke hepimizin ülkesi. Bakın ben Güneydoğu'ya da gittim. Kürtlerin orada, soruyorum ya, siz bu ülkeyi bölecek misiniz diyorum. Ha biz korkuyoruz diyorum. Yani ben batıda oturan biri olarak sizin bu ülkeyi böleceğinizden korkuyorum. Adamların öyle bir derdi yok. Hiç öyle bir derdi yok. Ha var. Orada PKK denen bir örgüt var. PKK tek başına bir örgüt değil. PKK'nın arkasında ülkeler var. Bunu hepimiz de biliyoruz. Kobani olaylarında böyle bir cümle konuştum. Otobüs paranızı
evet,
verin
Taksim'den
dedim.
Otobüs
Devlet veririz. Bahçeli beni aradı. O gün beni aradı mesela. Tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi bir adam mısın dedi. Hani birkaç kişi daha aradı iktidardan. Öyle bir açıklamam evet. Oldu.
Çok da güzel bir açıklama. Tebrik ederiz.
Eyvallah, teşekkür ediyorum. Yani birilerinin çıkıp söylemesi lazım. İnanın bu ülke, gidecek başka bir yerimiz yok. Ya bu ülkede Atatürk büstleri yakılıyor ya. Bu ülkede bayraklar yakılıyor. Adam genelkurmayın içine giriyor. Oradan sancaktan bayrağı alıp ve kaçırıyor bayrağı. Ya bir ülkenin namusudur bayrak. Ya.
Tabii ki.
Biz namusumuza sahip çıkamayacaksak şerefimize. Neyimize çıkacağız? Yani gerisi teferruattır ya. Yani bayrak, vatan bakamıyorsak teferruattır yani. Geri kalan hesaplaşmalar hikaye yani. Öyle bir açıklamam olmuştu. Sosyal medyada bayağı ölüm tehdidi de aldım mesela. Ondan dolayı emniyetten de bana bilgi geldi. Güneydoğu'dan aradılar, işte yazdılar açık açık. İşte seni öldüreceğiz, sana mı kaldı? Bu milletin şeyi, Kobani'deki açıklamalarından dolayı. Öyle ölüm tehdidi evet. De aldık.
Tabii zaten yani Türk milleti bayrağından, dilinden taviz vermez yani inşallah. Ve yıllarca böyle bu şekilde oldu. Bundan sonra da inşallah bu şekilde devam edecek. Yani o yüzden vatanın birliği, bütünlüğü herkes için, hepimiz için vazgeçilmez bir unsur. Evet. Yani kimse de bundan inşallah Allah'ın izniyle taviz vermez.
Bakın bugün deniliyor ki Abdullah Öcalan cezaevinden çıkarılacak deniliyor, bir. Bugün deniliyor ki işte AK Parti iktidarı Güneydoğu'yu tamamen Kürtlere veriyor, orası Kürdistan oluyor. Arkadaşlar böyle bir şeyi hiçbir parti riske giremez. Bugün Abdullah Öcalan'ın çıkması demek, ya bugün düşünün DSP, Bülent Ecevit nasıl iktidar oldu? Öcalan yakalandı diye. Bugün Öcalan'ı çıkaran iktidarlıktan gider. Bugün bertaraf olur yani. Bunu konuşmak bile bence utanmamız lazım.
Ama işte yani basına ve medyaya çok önemli görevler düşüyor bu konuda. Yani objektif olarak düşündüğünü net herkesin açıklaması gerekiyor. Taraflı yayın yapılmaması gerekiyor. Şimdi barış süreci deniyor hakikaten. Hocamızın çok güzel bir lafı var, barış süreci teslimiyet sürecine dönüşmesin diye. Yani evet, bunu medyadaki bir kısım insanlar bunu çok güzel bu anlamda değiştirebiliyorlar ama halbuki taraflı bir yayın yapılmadan net bir şekilde durum çok iyi anlatılması gerekiyor, değil mi?
Aynen, kesinlikle.
Yani o hareketleri yapan, vatanına, bayrağına saygı göstermeyen zaten şerefinden yoksun artık varlıklar. Yani Allah Kur'an'ı indirdiğinde şöyle diyor ayette, size şerefiniz indi diyor Kur'an.
Aynen.
Yani bir insan zaten eğer Allah'ın varlığına inanmıyorsa, ateistse, komünistse, dolayısıyla hiçbir değeri kalmıyor. Yani onun için vatan, bayrak, namus, şeref gibi şeyler kalmıyor. Yani o ideolojinin içinde ona öğretilen şeyler, ailenin, devletin, özel mülkiyetin, bunun kökeninden bahseden o Marx, Lenin'in kitapları vardır. Devlete değer vermiyor, aileye değer vermiyor. Özel mülkiyete, yani insanın kendi şahsi sahip olduğu şeylere ve insana da hiçbir şeye değer vermiyor. Yani Allah'tan uzak olan bir insanın, komünist, Marksist, Darwinist ideolojilerle yetişmiş bir insanın her türlü şeye açık. Yani o Kobe'nin olaylarından bahsettiğiniz için tabii ekliyorum üstüne.
İç çatışmaydı, resmen bir iç çatışmaydı orası. Tabii. İç savaş çıkacaktı yani. İstenilen oydu yani ama başarılamadı. Allah bir şekilde Türkiye'yi koruyor yani. İnanın Allah koruyor Türkiye'yi. Hadi çıksaydı ne olurdu? 80 olaylar olacaktı. O kadar insanlar ölecekti. O kadar insanlar, hiç ders almadık yani bu ülkede. Deniz Gezmiş mesela, ben sağ görüşlü bir insanım, sol görüşlü bir insan değilim. Ama bugün Deniz Gezmiş'le aynı düşüncedeyiz yani. Boşuna asmışız insanları. Boşu boşuna öldürmüşüz bugün insanları.
Tabii 20 yaşında gencecik insanlar.
Yani 20 yaşında o insanın görüşü ne olursa olsun. Tabii. Saygı duymak lazım bugün. Bugün ateiste de saygı duymak lazım. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. İnanmayabilir ama sen ondan değilsindir. Onu Allah affetsin diyelim. Allah ona akıl fikir versin diyelim.
Biz işte tabii ki bunu, onu bilimsel çalışmalarla, kitapla, CD'yle, internetle, yani konuşarak, ikna ederek, aklına, kalbine deliller sunarak ancak konuşabiliriz. Bu kadar yani, tabii medeni ama bir şekilde. Bize verilen insani sorumluluk da o zaten yani. Başka bir şey olmaz.
Tabii canım.
Ama o İşte o inançsızlığın getirdiği zulüm karakteri gelişebiliyor. Bir insanı öldürmek, bir ülkeyi parçalamak gibi, yani böyle namus, şeref, haysiyet, bu tip şeylerden mahrum oluyorlar onlar. Aynen. Yani PKK diyor işte, elinde silah, adam öldürüyor, bebek öldürüyor, çocuk öldürüyor.
Otobüsü yakıyorlar.
Yani bu nasıl yapılıyor?
Dünyanın neresinde tabii var ya, cahil, molotov kokteyliyle otobüsün içine atıp. Maalesef çok ağır tedbirler alması lazım, sert. Ne kadar böyle devlet duygusal olmaması lazım. Devlet daha sert olması lazım. Dünyanın her yerinde böyle. Bakın Almanya'da geçen Frankfurt'ta polisler neler yaptı mesela. Sert davrandı. Ha, öyle olması lazım. Amerika'da hadi böyle bir şey yapın istiyorsanız. Amerika'da böyle bir sokak olaylarına bir karışın. Otobüsleri yakın yıkın. Çocukları öldürün. Ne ceza alırsınız? Ama bizim ülkemizde sert tedbirlerin, ama işte ülkemizin en büyük sorunu yargı sorunu.
Devletimizin bir bildiği vardır diye düşünüyoruz inşallah.
Evet, inşallah.
O konuda izin vermeyeceklerine de inanıyoruz.
Yani tabii ki.
Mutlaka.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın son günlerdeki çıkışı tabii bizi çok mutlu ediyor.
Tabii.
Güzel çıkışlar yapıyor.
Genelkurmay Başkanı'nın.
Genelkurmay Başkanı'nın son günlerde PKK ile ilgili açıklamaları, eşme ile ilgili açıklamaları. Hani artık buraya kadar bilmiyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. İnşallah.
İnşallah öyle umut ediyoruz. Bu medyada yine çok yoğun bir nefret dili var. Bunu siz zaten bizden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya bu nefret dilinin kalkması için neler yapılabilir?
Medyada ben mesela Okan Bayülgen'e çıktığımda da şunu söylemiştim. Haber programlarında RTÜK reytingleri kaldırması lazım. Haber programlarında. Biz iyi haber vermiyoruz. Ben 2 saat 15 dakika boyunca yayınım var. Reytingler bana dakika dakika geliyor. Bir bakıyorum çok büyük bir reyting almışız. Ya burada hangi görüntü diyorum? Güneydoğu'daki yaşanan olaylar. Şiddet. Adam karısını öldürmüş. Karısı kocasını öldürmüş. Trafik kazasında cesetler var. Halk olarak şiddeti seviyoruz. Bugün sokakta 4 kişi kavga ettiği zaman hangimiz ayırabiliyoruz? Hiçbirimiz. Ama ağzımızı açıp at yarışı izlermiş gibi izliyoruz. Acaba kim kimi dövecek, kim kime yumruk atacak diye. Hani halk olarak şiddeti seviyoruz. Ha bundan dolayı programlarda önce en büyük görev bize düşüyor. Biz şiddet odaklı değil, daha insanları bilgiye yönelik eğitimli şeyler söylememiz lazım. Bugün Mardin SGK il başkanının diyor ki işte ben şu açıklamayı yapıyor, işte şöyle şöyle diyor. Hiçbirimiz onu izlemiyoruz. Bana ne ya diyoruz, SGK başkanı ne söyleyecek diyoruz. Ama öyle bir magazin bir şey oluyor. Birileri işte Kenan Doğulu Beren Saatçı'yı aldattı mı, çocukları var mı, hamile mi? Daha çok seven bir toplumuz. Seviyoruz çünkü.
Burada hepimize çok önemli görev düşüyor.
Evet. Yani şimdi düşünün, ben çok mu severek veriyorum kadın cinayetlerini ama reyting getiriyor bize. Diyeceksiniz ki niye veriyorsun? Diğer kanallar da veriyor. Hepimiz, herkes diğer kanalları diyor. O diyor ki ben şu kanal veriyor, ben de veririm. Yani es geçemiyoruz bu tür şeylerden dolayı. Ondan dolayı bir an önce RTÜK'ün, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen bir yakınıma söylemiş, 2015 yılında inşallah Ağustos'a doğru RTÜK'de yeni kanunlar çıkacak bununla ilgili.
İnşallah.
Bununla çok ilgili.
Çok iyi olur.
Ya esas çocuklara yönelik olan o mesela oyunlar yapıyorlar. Eli silahlı, evet. Silahlı olan oyunlar. Esas bunlara baksınlar.
Onu yani
çocuğa şiddete yönelik yetiştirme.
Kusura bakmayın da siz 8 yaşındaki çocuğunuzu ya da 6 yaşındaki çocuğunuzu bir restorana götürüyorsunuz anne baba. Çocuğa hemen iPad veriliyor. Orada şiddet çizgi filmleri. Eğer o çocuk onu izlerse yemeğini yiyor. İzlemezse yemek yemiyor. Evet. Hani her şey bizden. Yani inanın toplumu her şey bizim elimizde. Bireyler olarak. Bugün yargıyı kirletiyoruz. Düşünün size ben bir şey soracağım. Mesela bir savcı tanıdığınız var sizin ikinizin de. Savcı bir tanıdığınız var. Ben savcıyım. Bir yakınınız, çok yakın bir yakınınız bir adli olaya karıştı. Ve hemen ya işte Tahir şu bizim amcamızın oğlu böyle bir suç işledi. Buna bir görmemezlikten gel ya da buna ceza verme. Ben tamam dediğim an işte orada yargıya tecavüz ediyorum. Bitiriyoruz orada yargıyı.
Yakınlarınız aleyhine de olsa adalet ayakta
tutuyor. Adalet ayakta.
Vicdanlı bakmak gerekiyor. Suç varsa karşılığını görecek kim olursa olsun.
Ben orada yok diyeceğim size. Kusura bakmayın.
Tabii ki.
Ben bu suç işlemiş, bunun cezası verilmesi lazım
dediğim an. Hatta biz de öyle bir teklifle gelmeyeceğiz zaten.
Yani işte bizler kirletiyoruz. Evet. Hepimiz kirletiyoruz toplum olarak.
İşte o insanın yetişmesiyle, eğitimle alakalı.
Tabii.
Yani hem tedrisatla alakalı hem de ailevi tabii eğitim. Bir de ruh eğitimi. Yani gidip Oxford'da da okuyabilir biri ama
aynen.
Yani ruhunu eğitmemişse o zaman maalesef. O bir şey fark etmiyor. Yani o davranış şekli olarak yine şiddete yakınlık veyahut umursamazlık veyahut farklı olumsuz şeyleri üzerinde taşıyabiliyor. Ruhunu eğitmesi için de imanla ancak böyle iman hakikatleriyle işte kainatın yaratılması, insanın yaratılmasındaki gerçekler, güzelliklere olan böyle sevgiyle bakış, güzellikleri takdir edebilmek, onun Allah'tan olduğunu bilmek, o bilimsel şeyleri inceleyerek, Allah'ın varlığına, birliğine böyle kanaat getirerek, vicdanlı bir yaşam seçerek, öyle onu öyle yaşayarak ancak...
Mesela şöyle diyebilir misiniz, ben size sorsam mesela bu lafınıza, mesela Özgecan'ı öldüren adam şu an cezaevinde. Bu gazeteler şöyle yazdı işte bu adam dedi annesinden babası da şiddet görüyordu, annesi babası da kavga ediyordu, bundan dolayı Özgecan'ı öldürdü. Ya da bu öldüren kişi imanla büyütülseydi, dinle büyütülseydi böyle olur muydu?
Tabii ki
olmazdı. Her şeyin başında doğru söylüyorsunuz. Tabii yine ki. İman, din tabii geliyor. Ne derseniz deyin.
Vicdan, tabii.
Vicdan geliyor.
Başka türlü o yüzden...
Yani bu genetik yatkınlıkla alakalı bir durum değil. Allah korkusu ve vicdanla alakalı olması gerekir. Yani kesinlikle aynen. O da Kur'an ahlakıyla, İslam ahlakıyla olması yani, gerekir.
Bizim yöneldiğimiz yönü o yani hocamızın yöneldiği.
Değil mi? Hocamız buna dikkat çekiyor. Tabii
ki. 300'ün üzerinde kitabı var. 70'in üstünde
maşallah.
Dile çevirmiş.
Bak ben bile bilmiyordum. Burada
tabii
öğrendim.
Ki, 300'e yakın. Dilli.
1000 tane internet sitesi var.
Evet. Of! Adnan hocamızın 1000. Var.
Tabii ki.
300 tane belgesel film var. Bunların yabancı dilleri var. Yani böyle bir imani ve vicdani çalışmayla ancak yani insan öyle yetişebiliyor. Yani kendi karakterinde de değişiyor. İnsan mesela cahilken Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Yani ahir zamanla ilgili onu söylüyor. Cahil olan alim olur diyor. Evet. Mesela korkak olan cesur olur diyor. Cimri olan cömert olur diyor. Yani insanlarda karakterinde 180 derecelik bir değişim oluyor. İnsan aynı insan ama ruhunu yetiştirdiğinde, eğittiğinde imanla, ahlakla, vicdanla eski olumsuz ve negatif özellikleri imanla pozitif ve güzel ahlaka dönüşüyor. Vay sadece be. Allah korkusu, vicdan ve iman yapabiliyor. Başka bir
imkanı yok.
Sizin de o yüzden programlarınızda evet. Bizim dikkatimizi
çeken vicdanlı bir insandır.
O yani vicdani yaklaşım.
Vicdanlı.
Bir de derin düşünüyorsunuz. Yani detaylı düşünüyorsunuz.
İki tarafı da düşünüyorum evet. Bir şey söylerken. Hani bir tarafa yönelik konuşmuyorum.
Evet. Bir yazınızda okumuşum galiba. Mutluluğu tarif ediyorsunuz. Yani her sabah kalktığımda gördüğüm için şükrediyorum, duyduğum için şükrediyorum.
Tabii,
Allah'ın verdiği nimetler
duyuyor,
olarak
tabii.
Anlattınız. O çok güzel. Bu da derin düşündüğünüzün bir göstergesidir tabii ki.
Herkes sabah sinirli evet. Uyanıyor. Yani niye insanlar sinirli uyanıyor? Niye erken kalktın? Alarm seni uyandırdı. Tabii. Bugün yine işe gideceğim. Bugün yine evet. Okul var. Ya bugün dünyanın hiçbir yerinde kar yağsın da okullar tatil edilsin diyen bizim gibi bir zihniyet yok arkadaş. Biz sevinen bir milletiz. Kar yağsın da okullar tatil olsun diye. Seviniyoruz mesela. Sabah sinirli. Niye sinirleniyorsun? Keyifli uyan. Evden çıkarken keyifli git. Ya komşumuzla sohbet etmiyoruz arkadaş. Bugün memlekette apartmanından çıkıp karşı komşusuna
tanımıyor.
Bir merhaba. Tabii tanımıyor da tanımıyor. Doğru. Bir merhaba diyen bir millet değiliz. Konuşmuyoruz. Bana ne ya diyoruz. Ya ne konuşacağız? Şimdi iki saat dırdır edecek. Ya konuş ne olacak? Ne kaybedersin? Sabah uyanıyoruz. İnanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Allah şahidimdir. Ya Allah seni yaratmış, dünyaya getirmiş. Sana bak mesela ben kadere inanan bir insanım. Ya adam 100 kilo, 100-110 kilo. Diyorum ki ya arkadaş sen kebap yedin. Bunun üzerine baklava yenir mi diyorum. Ya ne olacak diyor. Ölmeyeceğiz mi Tahir diyor. İyi tamam. Ölüyor adam. Sonra annesi babası ağlıyor. İşte Allah'ım diyor erken yaşta oğlumuz gitti. Senin oğluna Allah bu emaneti verdi. Bu canı verdi. Emanet olarak verdi. Geri bu canı alacağım senden diyor Allah. Buna iyi bak diyor. Biz iyi bakmazsak da erken yaşta ölürüz. Evet. Bir insan kendine dikkat etmesi lazım ya. Sağlıklı olması lazım. Sen bu bedenine günde sigara. O kadar insanlar 2-3 paket sigara içeri tanıyorum ya. 3 paket. Bir insan 3 paket... 3 paket sigara içilir mi ya?
Ama yani şöyle bir şey var. Allah bir ayetinde şeytanla Allah'a sınırım. Allah kimseye zulmetmez. İnsanlar kendilerine zulmederler diyor. O yüzden yani o kişi o anlamda 3 paket sigara içiyorsa artık yani o anlamda aynen. Allah'ın tabii, bir kendi eliyle hazırlamış oluyor yani. Halbuki Kur'an'da bir tedbir vardır. İnsan sağlığına da hayatında güvenlik anlamında da hayatında yaşadığı her şeyde tedbir alır. Kur'an ahlakına göre davranır. Allah yani insanı sevgiyle yaratmış, sağlıkla yaratmış. Onu korumak insanın, Müslümanın bir görevi
kesinlikle.
Olmuş oluyor. O bağlantıda tabii kişi kendine zulmediyor. Yani kendi elleriyle hazırlamış oluyor bir taraftan. Yani
aynen.
O mantık o şekilde. Ama yine kaderini yaşıyor.
Yine kaderini yaşıyor.
Yine kaderini yaşıyor.
Totalde bakarsanız kaderimizi yaşıyoruz.
Sonuçta. Allah'ın kaderi.
Başka projeleriniz var mı şimdi sabah 3'te
ben,
yayın yapmak?
Ben talk show programı düşünüyorum. Hedefim de talk show programı. Ben eğlenmeyi seviyorum, eğlenceyi seviyorum. İnsanlarla böyle sabah sabah zaten getirdiğim konuklardan da işte bir Ciciş kızları getirdim, Banu Alkan'ı getirdim. Herkesi getiriyorum sağ olsunlar geliyorlar izleyiciler. Dün İsmail Baki'yi getirdim. Ya çok eğlenceli bir adamsın diyor. Çok şey yaptık diyor. Dün unutmuşum Sayın Adnan Oktar'ın da taklidini yapmış.
Öyle mi?
Yılla tabii.
Daha önce yapmış.
Dün işte onu unuttum. Hazırlanmıştı. Keşke öyle bir taklidini yapsaydı.
Dün sizin programınızda mı yaptı?
Dün yapmadı.
Ha, yaptı.
Daha önce yaptı. Dün unuttum işte
evet.
Söyleyecektim. Öyle bir şey oldu. Hedefim de tabii ki kanalımı seviyorum. Kanalım özgür bir kanal. İnanın herkes diyor ki kardeşim iktidara yakınsınız işte sana karışırlar. Yok arkadaş. Hiç kimse karışmıyor. Hiç kimse. Yani özgür yorumlarımızı yapıyoruz. Konuşacağız. Edeceğiz. Hedefim hayalim de talk show programı yapmak. Nasip. İnşallah olur.
İnşallah.
Böyle haftada 2 gün 3 gün böyle gece 11 ile 1 arası bir show programı yapmayı düşünüyorum.
Ama aynı zamanda sabah haberlerine
yok,
devam edecek misiniz?
Diyorum.
Onu
yok,
bırakıp diğerine geçecek şeklinde tabii, düşünüyorsunuz.
Tabii. Yoksa bünye kaldırma saat gece 1'de yayını bırak.
Gerçi siz çok hareketli ve o konuda gayretli bir insansınız. Evet. Belki onu da başarabilirsiniz.
Bakalım belki de olabilir ama şu an itibariyle hedefim burası inşallah. Evliyim. Çocuğum var.
Öyle bir oğlum
Allah
bağışlasın.
Allah razı olsun.
Allah İnşallah. Razı olsun.
Hadis söylemişsiniz. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Hadisinizi paylaştığınızı görmüştüm. Biraz önce de bu kadınlara şiddet konusundan şimdi aklıma geldi. Hakikaten toplumsal bir felaket, toplumsal bir cinayet o anlamda kadınlara şiddet. Ve İslam tamamen yasakladı. Yani kadın İslam'da çok hürdür, çok özgürdür, çok geri iyi yani büyüktür. O anlamda siz ne düşünüyorsunuz? Sürekli bu haberleri verdiğiniz için yani
tabii,
çok yaygın hakikaten günümüzde artarak devam ediyor.
Medeni ülkelerde kadın dövülmez. Evet. Medeni ülkelerde kadın öldürülmez. Bizim nedenimiz, çok nedenimiz evet, var. Bugün kadın cinayetlerini ne iktidar çözer, ne muhalefet çözer, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 550 tane milletvekili çözer. Bugün bizden başka kimse çözemez. En büyük nedenlerden biri biziz. Bir, geçenlerde Fransa'da trende bir kadın tecavüz edildi ve öldürüldü. Trende. Fransız medyası trenin fotoğrafını verdi. Kadının fotoğrafını vermedi. Çok dikkatimi çekti. Ya biz zevk alıyoruz ölen kadınların fotoğrafını vermekten. Hangi bir gün siz izliyorsunuz televizyon kanallarında öldüren kocanın ya da kadını döven kocanın resimlerini görüyor muyuz? Hiçbirimiz görmüyoruz. Kadının tabutunu görüyoruz, kadının resmini görüyoruz ama adamı gören yok. Adamın görüntüsünü vermiyoruz. Polis göstermiyor bir şey olur diye, linç olur diye koruyoruz. Ülkemizde adalet, yargı. Çok ağır cezalar. Bunu tabii, klasik bir laf.
Caydırıcı.
Gelen aynen öyle. Gelen herkes söylüyordur belki evet, programımıza. Hani yargıya çok büyük iş düşüyor. Bugün bu ülkede 18 yaşında bir kıza 38 kişi tecavüz ediyor. Hakim diyor ki sen diyor kendi isteğinle olmuş, kendi rızanla olmuş diyor. Bugün böyle bir hakim ülkede böyle bir karar veriyorsa bizim tartışmayacak hiçbir şeyimiz yok. Her şey yargıdan geçiyor. Her şey. Ya bugün kadın cinayetleri medyanın suçu var. Kadın cinayetlerinde annenin babanın suçu var. Yetiştirilme tarzında. Kız çocuklarına çok sıkı, kızım şöyle kapan, kızım şöyle. Kızı bir rahat bırak. Kız yine kendi istediğini yapar. Bugün Hollanda'da ben esrara karşıyım. Allah kimseye böyle bir şey yapmasın. Esrar içilmesine karşıyım. Esrar insanı öldürür ama Hollanda'da esrar içilmeden önce geçenlerde büyükelçiyle konuştum. Büyükelçi diyor ki esrar yasağıken Hollanda'da esrar içim daha fazlaydı diyor. Şu an serbest bıraktık daha aza düştü diyor. Hani ne kadar çok kısarsak bir ülkede sıkarsak insanları daha da onları teşvik ederiz. Hollanda Büyükelçisi, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi. Ya, sohbet etti.
Onlar istatistikleri ölçmüyorlardır
evet, doğrudan. Altun Bey burada kızdınız. Yani,
tabii.
Ama o rolün mantık değil.
Dezenformasyon büyük.
Kendi yolu evet, tabii.
Yani çünkü aynı istatistiklere aynı evet, şeyle devam etmiyorlardır. Zaten serbest bırakmış neyi istatistiğini ölçümünü yapacak?
Evet.
Yani o kadar titiz davranmıyorlardır. Ona bakarsanız son 12 yılda da kadına şiddette %2000 artış var Türkiye'de.
Of.
Bu makul bir şey gözükmüyor. Orada bir yani tamam var şiddet ama bunun şeyinin tutulması, istatistiğinin tutulması, basına yansıması buralarda bir şey var. Daha belki ölçümlerle bu arasında o onu gösteriyor. Ama şiddet dünyanın her yerinde var.
Evet tabii.
Bakın Amerika'da 6 dakikada bir kadın öldürülüyor.
Evet.
Fransa'da her 7 kadından biri beraber olduğu eşinden veya kişiden şiddet görüyor. Yani medeni...
Ama bu kadar görüyor muyuz basında? Sizin söylediğiniz bu kadar okuyor muyuz? Ya da Türkiye'deki basın bunları yazıyor mu? Fransa'da işte şu kadar kadın öldürüldü.
Yok,
Almanya'da, Amerika'da.
Hayır. Yani
şunu
yok,
demek istiyorum. Hayır. Yani gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke farkı olmuyor. Veyahut ekonomik gelir seviyesinin artışıyla düşüş geri oluşunun bu şiddette bir şeyi yok. Ülkeler arasında da bir fark yok. Yani bir anlayış, bir zihniyet var.
Evet kesinlikle.
Demin niye bahsettiğimiz konu
yani,
evet,
yani iyi mani konu bu. Dünyada insan yetiştiren belki en başa dönersek tedrisatta bir şey var. Yani mesela ben Frans Koleji'nde okudum.
O Frans